أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. صدق الله العظيم.
Merhaba değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Kubbenin Yıldızları programıyla huzurlarınızdayız. Kubbenin Yıldızları Hafız Osman Önal hocamın Yunus Suresi 61-65. ayeti kerimeleri tilavetiyle başladı. Aziz dinleyenlerimiz, malumunuz olduğu üzere geçtiğimiz hafta da İlam Akademi meslek dersleri hocası Hafız Osman Önal hocamla birlikteydik. Geçen haftaki bölümümüzde Osman hocamın hayatını, ve eğitim sürecini biraz konuşmaya gayret ettik. Bu bölümde ise eğitim konusuna odaklanarak biraz daha kendini nasıl yetiştirdiği ile alakalı başlayan bir sohbetle, nihayetinde ise Kur'an-ı Kerim'in güzel okunması noktasında dikkat edilmesi gerekenler ve Osman hocamızın güzel okumak için neler yaptığıyla alakalı tüyolar da rica ederek, tavsiyeler de rica ederek nihayete erdirmeye gayret edeceğiz. Öncelikle Osman abi hoş geldin. Hoş şerefler verdin Hafız abi. Eksik olmayasın. Bir kez daha Erkam Radyo stüdyolarında seni ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz.
Onur duyuyoruz efendim.
En son hafızlık için İstanbul'a gelişini konuşmuştuk. Evet. Alemdağ Kur'an kursunda 3 yıl süren bir hafızlık süreci vardı. Evet. Müteakiben ise İlam Akademi'de 3 yıl, Gazali Medresesi'nde 3 yıl eğitim alıyor. Sonrasında İlam Akademi bünyesinde dersler vermeye başlıyorsun. Evet. Şimdi okuyuculuk kısmında hafızlık yapıp İmam Hatip olup mesleğine devam eden, okuyuculuk noktasında da kendini yetiştirmeye devam eden arkadaşlarımız biraz daha ağırlıkta. Evet. İlimle iştigal eden okuyucularımız daha az. Hatta şöyle ki isim vermeyelim ya da grup ismi vesaire, bölge ismi söylemeyelim ama bazı bölgelerde, bazı kurslarda diyelim ya da çok iyi yetişmiş hocalarımız var. İlmi anlamda kendini çok iyi yetiştirmiş hafızlarımız, hatta aşere, takrib, tayyibe tahsil etmiş kurra hafızlarımız var. Fakat ne yazık ki büyük bir çoğunluğunun okuyucu tarafı eksik.
Evet.
Noksan. Çok ileri düzey ilmi kıraat bilgini, ilmi noktada Arapçadır, din ilimleridir, işte her konuda kalem oynatan, dersler veren hocalarımız ama okuyuculuk noktasında maalesef bir gayret içerisine girmemişler. Maalesef diyorum çünkü bu kadar ilmin yanında, Kur'an-ı Kerim'le bu kadar büyük ünsiyetin yanında bir de okuyuculuk olsa ne kadar ahsen olurmuş diye ben naçizane kendi içimden geçiriyorum sadece. Bu noktada ilimle birlikte yürüten bir kardeşimi, bir arkadaşımı, bir hafız hocamı burada ağırlamaktan da ayrıca mesrurum, memnunum diyeyim ve sözü tekrar sana bırakayım. İlam Akademi bünyesinde eğitimine başladın. Medreseyle devam etti bu. Nasıl gelişti süreç? Neler söylersin?
Şimdi tabii hafızlık yapınca malumunuz hafızlık bir ezberden ibaret. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona ezberlemek tabii ki bu iş zor. Fakat hafızlık bittikten sonra bu Kur'an-ı Kerim bize yaşanma kitabı, yaşama kitabı olarak, bir hayat nizamı olarak geldi. Ve bunun manasının anlaşılması, yaşanması gerekiyor. Başka yüreklere aktarılması gerekiyor. Bu nasıl elde edilecek? Kur'an-ı Kerim'in dili olan Arapçayı öğrenmekle elde edilecek diye böyle gönlümde bir his oluştu. Böyle bir duygu meydana geldi. Ve bunun neticesinde İlam Lise'nin ilk talebeleri olarak biz yanımdaki arkadaşlarla beraber hafızlıktan sonra böyle bir yola girdik elhamdülillah. 3 sene boyunca Arapçanın işte emsile, bina, maksut, avamil bahisleri. Bununla beraber tabii ki bunun yanında modern Arapça da görmek suretiyle 3 sene İlam Lise'de okumuş olduk. Lise eğitimiyle beraber bunlar devam etti. Lise eğitimini tabii ki dışarıdan tamamlamış olduk. İlam Lise bittiğinde biz liseyi de bitirmiştik. Bu niyetle İlam Lise'ye biz geldik. Elhamdülillah hocalarımız çok destek oldular bu hususta. Ve kıraat okuma bağlamında da Arapça öğrendim. Fakat kıraati bırakmadım. Niye okumayı bırakmadım? Çünkü bu bir aşk olarak kalbimde duruyordu. Yani bir okumak, insanlara Kur'an-ı Kerim'i, Allah'ın kelamını güzel okumak benim için bir vecibe gibi geliyordu. Her şeyin bir zekatı vardır. Güzel sesin de zekatı. O Allah'ın kitabıyla ilgilenmek diye ben üzerime aldım. Ve kıraate de okumayı güzelleştirmeye niyet ettik ve gayret ettik. Bunun ardından böyle devam etti süreç.
Bu güzel okuma mevzunun ilk neşet ettiği noktayı konuşmadık seninle. Evet. Sesinin güzel olduğunu ne zaman keşfettin? Ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma gayretine hangi yaşlarda girdin? Kaçlı yaşlarda başladın?
Bu da yine geçen programda bahsetmiştik hocamdan. Şaban Dişli hocamdan. Onun bir yol açmasıyla oldu. Hı-hı. Yani biz daha 7 yaşlarındaydık. Bize camide müezzinlik yaptırırdı hocamız. Hı-hı. 7 yaşlarında. Hatta bazı şikayetler falan da olmuştu. Fakat hocam hiç onları takmadı. Çocuklar böyle yetişecek dedi. Mihrap verilmeden, işte tabii daha büyüdüğümüz zaman, mihrap verilmeden, kürsi verilmeden, müezzinlik verilmeden bu çocuklar yetişmez diyerek bizi mihraba, kürsiye teşvik etti. Müezzinliğe teşvik etti. Ezan okumaya çalıştık o zamanlarda filan. Hocam keşfetti, daha doğrusu öyle söyleyebilirim. Bunun keşfiyle beraber tabii ben kendime yakın hissettiğim şeyleri okumaya, dinlemeye gayret ettim. Zaten bahsetmiştik, işte Kabe imamlarını taklit etmeye filan çalışıyorum. Öyle oldu yani hocamın biraz
yine
ön açmasıyla.
Çocukluk ve hocanın örnekliği giriyor devreye. Evet. Peki artık günümüze geldik. İlam Akademi'yi bitirdin. Medreseyi bitirdin. Evet. Sonrasında
Gazali Medresesi 3 sene sürdü. Gazali Medresesi liseden sonra, Arapça bölümünden sonra. Akli İlimler Medresesi'ydi. Evet. O daha çok. Tabii ilimler bitmiyor. Ne kadar okusanız sonu yok. 3 sene boyunca da orada Akli İlimler Medresesi'nde okuduk.
Tabii talebelik biten bir şey değil yani. Şu tabii an ki, talebeleri, tabii, talebe yetiştirsen de bir taraftan kendin tabii, de tabii öğrenmeye devam ediyorsun Osman'cığım. Doğru, o konuda hakikaten ilim nihayetsiz bir umman. Şimdi biz artık son kısımdayız. Son 10-12 dakikamız var. Biraz bu işi sen nasıl yapıyorsun onu konuşalım. Şahsi tecrübeleri çok önemsiyoruz. Evet. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır derler ya. Hı hı. Birisi çok dinleyerek kendini yetiştiriyor. Başka birisi kendi kendine çok okuyarak kendini yetiştiriyor ya da okumasını yetiştiriyor. Bir başkası musikiye çok öykünerek, çok müzikle hemhal olarak bu işi güzel yaptığını düşünüyor. Bir sürü yolu yöntemi var bu işin. Sen nasıl yapıyorsun? Güzel Kur'an-ı Kerim tilavet ederken nelere dikkat edilmeli gibi soruları da sana soracağım tabii ama öncelikle şu an güzel Kur'an-ı Kerim okuyabilmek için nasıl çalışmalar yapıyorsun onu sorayım sana.
Şöyle mesela bir kendime yakın hissettiğim, hı hı, sesime uygun olan üstadları dinliyorum. Hı hı. Ya bu dinlemek her şeyin başı olarak görüyorum ben. Şahsi kanaatim tabii ki. Dinlemeden geçiyor. Ve bir dinlediğim şeyi bir kere dinleyip bırakmıyorum. Yani o üstattan farklı farklı değil de bir dinlediğimi birçok kez
ezberleyecek kadar tabii neredeyse.
Yani o nameleri ezberleyecek kadar. Evet. Nameleri ezberleyecek kadar, taklit edebilecek kadar. Tabii İnsan taklit ede ede kendisi tahkike ulaşıyor. Taklit ediyorsun, sonra kendinin bir tavrı ortaya çıkıyor. Ya bir de sadece mesela şey değil, hani bazıları var sadece İstanbul tavrı üzerinden gidiyorlar. Bazıları var sadece Mısır tavrı üzerinden. Öyle değil, ben daha çok işte bunların ikisini de cem ederek bir şeyler yapmaya gayret ediyorum. Hem Mısır tavrı üzerinden işte Minşevi gibi, Mustafa İsmail gibi üstadları dinliyorum. Hem de işte günümüzde Türkiye'mizde hatta rahmetli olan İsmail Biçer hocamız gibi.
Evet, Allah rahmet eylesin.
Allah rahmet eylesin. İşte Erhan Mete hocalar, Bünyamin Topçuoğlu gibi üstadları dinliyorum. Bu şekilde bir gayretin içerisindeyim. Öyle söyleyebilirim.
Dinlemek çok önemli diyorsun. İkincisi tavır. Tavır konusunda da çok keskin olmamak gerekir diyorsun.
Ya bana kalırsa
tabii ki
öyle.
Şimdi her bölgenin kendine has bir kültürel yapısı, evet, olduğu için gelenek itibarıyla bunların da korunması gerektiğine inananlar tarafından böyle, hı-hı, bir kutuplaşma, evet, görüntüsü veriliyor, evet, bir yerde. Hani Türkiye'deysek Türk tavrı okuyacağız şeklinde. Fakat Kur'an-ı Kerim hepimizin olduğu gibi efendim tavırlar da hepimizin. Evet. Nihayetinde Kabe'ye gidip gelmiş insanların işte Hicaz ekolüne, Hicaz tavrına aşık olmaları bir gerçek. Gerçekten. Ve bu bir ihtiyaç aynı zamanda. Evet. Yani arz ve talep dengesini burada da bizim tutturmamız gerekiyor. Doğru. Bir yerde insanlar çok seviyorlar kardeşim. Mısır karilerini bir kısım insanımız hakikaten çok seviyor. Çünkü uzun okuyuş, yani açtığı zaman ya Hatmi Şerif dinleyecek, evet, Türk tavrı dinleyecekse eğer 5 dakikadan ötesi yoktur bizde. Doğru. Yani evet, Aşırı Şerif dinleyecek, mukabele dinleyecek. Hatim dinleyecek bizde ya da Mısır karilerini açıp yarım saatlik kıraatler dinleyecek, tabii, Aşırı Şerifler dinleyecek. Dolayısıyla uzun, biraz daha efendim makam, biraz daha name zenginliği olan bir tilavet dinlemek istediklerinde de Mısır tarihini tercih ediyor insanlarımız.
Evet, evet.
Türk tavrının da tabii ki bizim genlerimizde, efendim coğrafyamızda var olan her şeyle birlikte düşünüldüğünde en uygun belki tavır olarak Türk tavrı tercih ediliyor diyebiliriz bu konuda. Fakat dediğiniz yaklaşımınız çok doğru. Tavırlar da bizim, Kur'an-ı Kerim de bizim. Evet. Tebrik ediyorum bu düşünceden dolayı. Ve tabii kıraatiniz içerisinde de tabii ki mahreçler Türk, tavrın büyük çoğunluğu Türk. Evet. Fakat bir işte Mısır tarihinden, işte evet, Hicaz esintiler, tavrından esintiler de yok değil. Tabii ki bunlar da okuyuşa revnak katan bazı unsurlar. Şimdi şöyle devam edelim. Kur'an-ı Kerim hiç şüphesiz Türkçe değil.
Evet.
Dili Arapça. Arapça söz konusu olduğunda da nasıl Türkçe'de düzgün konuşmanın adı diksiyonsa ya da hitabet sanatıysa, Arapça'da da her şey çıkaklardan, mahreçten evet, başlıyor. Yani harflerin telaffuzu çok önemli. Harflerin hakkını vermek ifadesini Kurra Hafız Ali Öztürk hocam, hı-hı, çok ifade ederdi. Selam olsun buradan, hürmetlerimi arz ederim. Hiçbir harfin hakkı bir diğer harfe geçmeyecek. Evet. Birbirlerine harflerin hakları geçmeyecek derlerdi. Merhum Şeyhül Kurra İbrahim Tanrıkulu hocam, Kur'an zariftir, zarif okunur derdi. Üstadlarımız bu işe, bu işin titizliğine harflerden başlıyordu. Demek ki çok önemli bir konu. Sen neler düşünüyorsun bu konuda? Metlerin uzatılması, harflere dikkat edilmesi, mahrecin yerli yerince olması, okuyuşta yeri nedir? Okuyucu olacağım diyen insan bu konuya nasıl yaklaşmalı?
Tabii ki her şeyin bir hakkı olduğu gibi harflerin de hakkı var. Yani bunu es geçemeyiz. Dolayısıyla hani güzel okumak sadece makam yapmak, name vermek değil. İlk başta hani Abdurrahman Gülses Hoca'nın bir sözü var. Kur'an-ı Kerim'i musikiye boğmadan,
evet,
harfleri musikiye boğmadan, harflerin hakkını vere vere okumak en önemli nokta burada. Yani Arap kıraatiyle de okusanız, Arap tavrıyla da okusanız, Hicaz ekolüyle de okusanız, Türk ekolüyle de okusanız, bu değişmez bir kaide. Harflerin hakkını vermeden bir kıraat olmuyor. Peki bu nasıl olacak? Bu illa bir üstadın önünde diz çökmekle oluyor.
Rahleyi tedrisine yani, çökeceğiz. Yani Femi Muhsin sahibi değil,
evet,
mi?
Femi Muhsin'den bunu almak gerekiyor. Ahzetmek gerekiyor eskilerin tabiriyle. Yani o, çünkü hani bu uzaktan olmuyor. Hoca efendi seni görecek, dudağını görecek, mahreç nereden çıkıyor onu hissedecek. Siz hocanın okuyuşunu hissedeceksiniz. Bu şekilde meydana geliyor.
Ki nitekim mesela dat harfi çok tartışmalı bir harftir. Sattan sonraki dat harfi. Hatta bazı tartışmalar da yaşanmıştı geçtiğimiz dönemlerde. Yani Türklerin o vızıldama sesiyle birlikte ifade etmesini eleştiren bir, evet, Orta Doğu'dan galiba yanlış hatırlamıyorsam, bir kıraat, evet, bir kıraat ile ilgilenen bir hoca da çıkmıştı.
Devrim yani buna, evet, mesela.
Yani bir işte Bangladeş yapıyor bunu, bir de Türkler yapıyor falan demişti hatta.
Evet.
Dat harfini çıkarırken, hocalarımız derlerdi ki ağzın yüzün çok fazla oynamayacak. Evet. Hiçbir harfte oynamayacak. Sadece ötrelerde ve vav harflerinde ya da büyük çoğunlukta dudaklar öne gidecek. Sonrasında sakin pozisyonunu koruyacak. Ama biz dat yapacağız diye dudaklar yana, böyle olduğu gibi yana kayan dudak mı ararsın? İşte çenenin aşağıdan öbür çeneye doğru böyle tam aksi istikamette gitmesini mi ararsın? Bu tarz şeyler neden oluyor? Galiba rahleyi tedrisse çökmemiş olmaktan geliyor diyebilir miyiz?
Tabii. Yani bir üstadın ağzından almamış olmaktan.
Onu görmek de çok önemli.
Tabii biz işte Alemdağ Kur'an kursunda bir sene yüzünü okuduk dedim. Oradaki hocamız bize derdi ki ben size söylüyorum, öğretiyorum, fakat siz kendiniz ayrıyeten çalışacaksınız, bir ayna alacaksınız. Evet. Cep aynanız olacak. Cep aynanızda böyle dudaklarınıza bakacaksınız. Harfler nasıl çıkıyor? Ötre çıkarken dudağım öne gidiyor mu? Vavlar da öne gidiyor mu? Gerisi alabiliyor muyum? Filan. Hatta büyük üstadlar kıraat eğitimi aldıkları zaman, mahreç eğitimi aldıkları zaman, mahreç eğitiminden sonra böyle bir de dudak talimi, hı, alırlarmış. Yani özellikle bir, evet, dudak talimi dersi alırlarmış. Bu çok önemli. Yani bu da tabii ki ecdadımızın, büyüklerimizin, üstadımızın Kur'an'a verdiği kıymetinden.
Tabii. Şimdi Osman'cığım, şöyle bir şey hatırladım sen dudak talimi deyince. Ben 2012'de artık memleketime dönmüştüm hafızlık eğitimini tamamlayıp. 2016-17 gibi işte burada üniversite okurken Kur'an-ı Kerim tilaveti ediyordum galiba kendi kendime bir yerde. Diyelim ki evvele merrah diye bir yer, evet, bir ayet. Ama bunu ben evvele merrah diye söyledim. Evet. Okurken sonra bir durdum ve dedim ki ya dudak talimi diye bir şey vardı ya. Yani vav harfi böyle çıkmıyordu, ben niye böyle söyledim diye. Sonra biraz kendimi denemek için devam ettim. Bazı vavlarda Türkçedeki V gibi söylüyorum. Yani dişleri, üst dişleri alt dudağı işte bastırarak. Evet. Bazılarında tam V yapıyorum, Arapça V yapıyorum falan. Çok canım sıkıldı. Yani çok canım sıkıldı. Yani yıllarımı verdim ben bu işe. Çok da hocalarım sağ olsunlar sitayişle bahsederlerdi birçoğu. Hurufatım noktasında çok canım sıkıldı. Sonra şimdi Çamlıca Camii İmam Hatibi Kerim Öztürk hocama, hemen zaten evimde çok yakında oraya, Sultantepe'de oturuyordum. Hocamın yanına gittim. Bir arkadaşım imamlık sınavına hazırlanıyordu. O rica etmişti bana, işte Kerim hocayla görüşsen de bana ders verse diye. Ben de dedim ki arkadaş için işte görüştüm hocam böyle be. O da hay hay gelsin dedi. Hocam dedim, ben de dudak talimi için gelmek istiyorum. Hay hay sen de geldin. Perşembeleri evet. ikindiden sonra neredeyse 6 ay.
Evet,
30. cüzü hocamla tekrar 6 ay haftada bir gitmek suretiyle bir dudak talimi daha yaptım. Çünkü 10 yıl az bir zaman değil. 10 yılda demek ki gevşiyor, rahatlıyor, evet. tembelleşiyor.
Yani zaten öyle yani, şimdi bizim hafızlık hocamız da rahmetli İsmail Bişer hocanın talebesiydi. Hmm. O da derdi ki ben 6 ay boyunca hocamın rahlesine gittim ve Sübhaneke okudum. 6 ay boyunca Sübhaneke okudum diyor. Sübhaneke'yi geçince zaten gerisi geliyor.
Tabii.
Hocamız derdi ki diyor, oğlum Sübhaneke'yi hakkıyla okuyan bütün Kur'an'ı hakkıyla okur.
Değil mi?
Yani çünkü Sübhaneke'nin içerisinde birçok harf bulunuyor. Dolayısıyla onu hakkıyla okursanız, Kur'an-ı Kerim okursunuz, ondan dolayı böyle size bir bıkkınlık gelmesin. Sübhaneke'yi okuyoruz ya işte 6 ay oldu falan değil. Burada çok şey, bir usul öğretiliyor.
Bir İbrahim Hoca çok dikkat ederdi. Kalla derken,
evet.
yani Allah lafzındaki, bir de şey derler hani, lam normalde çok işte l diye çok bastırılmaz ama Allah lafzında o evet. o azameti vermek için lam harfi normalden biraz daha baskın evet. söylenir. İşte K ve A harfinin arasında E'den A'ya, A'dan E'ye endeksli şekilde geçiş yapılır. Şimdi ilk oturan adam...
Evet.
Kallahümme dedi mi olmaz. Kellahümme dedi mi olmaz. Zaten o kellayı çözdükten sonra bütün Kur'an'dakileri evet. geçişleri çözmüş oluyor.
Öyle olmuş.
Ve bizim hocalarımız hakikaten kendilerini çok iyi yetiştirmiş insanlar. Nasıl öğreteceğini çok iyi biliyorlar. Yani bir yıl rahle-i tedrisinde kalırsan ehil bir hocanın Kur'an-ı Kerim'inde senin galat bulmak çok çok zor olur.
İşte bundan dolayı söylüyorum yani bir rahle-i tedrise oturmak
lazım. Kesinlikle bir hocanın önünde bulunacak. Peki müzik ilişkisine girelim biraz da. Hiç şüphesiz evet. ses devreye girdiği için, güzel hüsn-i tilavet denildiği için de musiki işin içerisine dahil oluyor. Evet. Nameler işin içerisine dahil oluyor. Müzik ve Kur'an'ın buluştuğu noktayı biraz önce aslında Abdurrahman hocamızın vasıtasıyla ifade ettin. Fakat biraz daha ötesini konuşalım. Makamı elbette ki boğmayalım. Fakat evet. nasıl olsun aradaki dengede ilişki?
Yani söylediğiniz gibi boğulmayacak ama tamamen makamdan azade bir şekilde okuyuş da insanların
teneffür böyle, uyandıracak belki
öyle,
bir şey
öyle,
olabilir.
Öyle bir okuyuş oluyor. Dolayısıyla böyle ortada vasat bir şekilde makamlar olmalı. Yani acizane ben kendi yaptığımı söylemek gerekirse biraz mana odaklı.
Hmm.
Mananın böyle daha duygulu olduğu yerlerde duygulu makamları tercih etmek. Böyle daha şiddetli olduğu yerlerde şiddetli makamları tercih etmek. Bana göre daha böyle şey geliyor. Hatta dua bahislerine falan gelince o dualarda böyle Allah'a yakarmayı insanlara Bilmiyorum. Daha duyguyu aşılayacak şeylerle, makamlarla okunması gerektiği taraftarıyım. Tabii ki musiki eğitimi alınması gerekiyor. Böyle mücerret olarak sadece dinlemek, sadece üstadın önüne oturmadan sadece böyle bir dinlemek ameliyesiyle olacak şey değil. Bu illaki bir eğitimden geçecek ve ses kendi yerini bulacak. Yani sesin yerini bulması da lazım. Mesela şimdi bir üstad dinliyoruz. Mesela adamın sesi birlik bir ses ama gidiyor beşlik sesi dinliyor. Hmm. Bu olmayacak. Yani olmayacak yani. Sen ne kadar gayret etsen de senin sesinin sınırı belli. Sınırları bilmek lazım ve makamları ona göre ayarlamak lazım. Senin kalbine insanlara haşyet verecek. Hmm. Resul Efendimiz hadis-i şerifte ibku bil Kur'an fe illem tebku fetebakev. Kur'an okurken ağlayınız. Ağlayamazsanız da ağlıyormuş gibi okuyunuz.
Hmm.
Diye buyuruyor. Bu niye? İnsanlara Kur'an'ı yani Allah'ın kelamıyla haşyet vermek. Okuduğumuz makam İnsanlara haşiyet verecek bir makam olmalı diye düşünüyorum ben.
Peki bu metler konusunda ne söylersin evet. Osman'cığım? Met konusu büyük evet. bir arızamız bizim. Yani
evet, evet.
Maalesef Özellikle bu işe yeni başlayan arkadaşlarımızda çok görülüyor bu. İşte evet. Bir name daha katayım, hançereden bir tane daha bir darbe çıksın derken bir bakıyoruz 1,5 elif gitmiş, 2 elif gitmiş, 3 elif gitmiş.
Yani bu hadler aşılmamalı metler konusunda. Çünkü işte üstadlarımız bu konulara çok ehemmiyet veriyorlar. Çok üzerinde duruyorlar. Bu kadar ciddiyetle üzerinde durulan bir meseleyi yani bu kadar ya kardeşim çok da fazla abartmayın diyenilecek bir mesele değil demek ki. Bu Kur'an'ın ciddiyetidir. Yani üstadlarımız işte burada 1 elif uzatılacak veya 4 elif uzatılacak diyorsa bu Kur'an'a olan bir ciddiyettir ve bu ciddiyeti bozmamak lazım. Ben öyle düşünüyorum şahsen. O metler konusunda ne söylenmişse üstadların ağzından ne çıkmışsa bunlara riayet etmeli diye düşünüyorum.
Peki. Artık sona geldik, kapatacağız ama tavsiye almadan da kapatamayız senden. Evet. Osman abi bize neler tavsiye edersin? Diyelim ki ben okuyucu olmak istiyorum. Evet. Kur'an-ı Kerim'i güzel tilavet etmek istiyorum. Evimde çoluğuma, çocuğuma, eşime okuyacağım Kur'an-ı Kerim'i ama güzel olsun istiyorum. Evet. Onlar dinlediklerinde etkilensin, ben okurken etkileneyim. Bir işte istifadeye medar olsun istiyorum. Neler yapmam lazım?
Yani böyle bir soruya şöyle cevap verebilirim. İlk başından beri söylediğimiz gibi kendine uygun bir üstadı bulacak ilk başta. Kendi sesine uygun üstad kimse onu bulacak. Ardından o üstadı çok çok dinleyecek. Ve onu taklit etmeye çalışacak. Bu taklit zamanla kendine ait bir tavra dönüşecek. Bunu yapmalı. Tabii herkesin kendi bir usulü vardır. Ben kendi yaptığım usulü bu şekilde tavsiye etmiş olayım. Bu çok önemli. Ve bir de okumuş olduğu ayetin manasına şöyle bir bakacak ve o mana kendisine ne hissettiriyor? O his nedir? O hisse göre Kur'an'ı okumaya çalışmalı. Yani bir azaba, hatta bazı hocalarımız söylerler. İşte oğlum azap ayetleri gelince böyle daha hafif sesli okumak lazım. Veya işte Allah Teala'ya inkarla alakalı işte Firavun'un sözleri falan gelince onu alçak sesle okumak lazım. Hatta kıraatte, namaz kıraatinde bile öyle okumak lazım ki Allah Teala'nın kelamı olsa bile orada başka bir nakil var. Onu böyle bir alçak sesle okumak lazım. Sonra rahmet ayetleri gelince coşmak lazım falan diye. Manasına odaklanıp okumalı. Öyle düşünüyorum. İnşallah.
Bu şey, bu konuda da şey olur hani hep Amener Resulü okunur her yatsı namazından sonra, namazından sonra. Evet. Orada işte dua edilen bir kısım var. Rabbena diye başlıyoruz mesela. Orada tam da böyle sona doğru olduğu için de biraz meyan kısmı gibi de anlaşılır. Evet. Fakat işte geçenlerde bir hocadan internette denk geldim, dinledim. Ya diyor sen babandan bağırarak diyor baba bana para verdi istesen verir mi diyor ya. Olur ya da verir mi değil de olur mu diyor, uygun mu diyor.
Uygun.
Niye bağırıyorsun diyor, bağırmayacaksın diyor. Yani burada dua ediyorsun diyor. Biraz daha diyor tizlere değil de biraz daha pes tonlara yaklaşıp belki o işte Aminer Resulü'nün o ayetin meyanını biraz daha geride tamamlayıp artık karar kısmına geçmek gerekiyor o kısımda. Yani çünkü en çok eleştirilen hali, noktalar oralar.
Tabii bir tezellül hali burada hissedilir.
Bir mahfiyet olacak.
Öyle yani manayla odaklı bir Kur'an okuma
çok güzel.
Çok daha uygun olacaktır.
Çok diyor. Güzel bir noktaya değindin abi. Çok teşekkür ederiz. Okumuş teşekkür olduğumuz ederiz. Ayetin manasına muhakkak bakacağız. Muhakkak bakacağız.
Tabii ki.
Ve her şeyden önce tabii ağlayacağız. Ağlayamıyorsak da ağlıyor gibi yapacağız. Bu gibi yapmak işini de biz dinleyenlerimize bırakalım. Evet. Biraz onlar düşünsünler. Biz de düşünelim. Neden böyle yapmamız gerekiyor? Hiç değilse onu da işte taklit, tahkike nasıl geçer? Kur'an özelinde de konuştuk. Kur'an'ın muhtevası üzerinden de konuşmuş olalım diyelim. Ve Hafız Osman Önal, İlam Akademi Meslek Dersleri Hocası. Değerli abim, Hafız abim, çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür
programımıza
ederiz. Ağırladınız.
İştirakin için Allah razı olsun, eksik olmayasın. Biz vedamızı ediyoruz. Tabii ki bir güzel bir hüsn-i tilavet örneğiyle. Aziz dinleyenlerimiz, Kubbenin Yıldızları'nda bu hafta Hafız Osman Önal hocamızı ağırladık. Yine Kubbenin Yıldızları'nı Hafız Osman Önal'ın Fussilet Suresi 33-36. ayeti kerimeleri tilavetiyle nihayete erdiriyoruz. Önümüzdeki hafta yeni bir Kubbenin Yıldızları programında tekrar görüşünceye dek sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها صبروا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ صدق الله العظيم.